Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi şu yayını paylaşın, çağıralım herkesi, ondan sonra oturalım, konuşalım. Ciğerimiz yanıyor gerçekten. Bugün yayının başlığında kullandığım fotoğraf, bu grafik düzenleme kime ait bilmiyorum. Ben internet üzerinde dün yapılan bir paylaşımda görmüştüm. Oradan aldım. Hakikaten derdimizi çok iyi anlatıyor. Alanya'da 4 ayrı noktada birden başlayan yangın, Alanya diyorum, Manavgat'ta 4 ayrı noktada birden başlayan yangın neredeyse Manavgat'ın tamamını yok etmek üzere. Sadece orada değil, Kayseri'de, Yahyalı'da, Adana'da, Kozan'da, Mersin'de, Akyazı'da pek çok yerde orman yangınları var. Kuşkusuz meteorolojik durumun bunda çok büyük etkisi var. Havanın çok kuru olması, rüzgarın güçlü olması, sıcaklığın çok yüksek olması falan filan. Ama bir yandan da insanların içinde öyle bir tedirginlik var ki, çünkü geçmişte benzerlerini mesela bir terör saldırısı olarak PKK'nın daha önce yaptığını biliyoruz. Bazıları hala bunu reddetse de. Onun dışında otel arazisi açmak üzere planlı yangınların yapıldığını biliyoruz. 1960'ların başında ta Yaşar Kemal'in kendi yaptığı röportajdan size hatırlıyorsanız okumuştum burada. Yaşar Kemal konuşurken hani o Demirciler Çarşısı cinayetinin içinde benim köylüm işini bilir mantığını çok güzel anlatıyordu. Orman köylüsü nasıl cayır cayır yakıyor diye. Hangi biri oldu bilmiyorum. Bir doğa olayı mı yoksa insan elinin karıştığı bir pislik mi? Bunun belki araştırması çok sonra yapılacak, ne kadar inandırıcı hale gelecek bilmiyorum ama sonuçta tek gerçek var. Ciğerlerimiz yanıyor. Hani o hep söylenen klasik sözde olduğu gibi. Bugün yayının başlığındaki söz Edip Cansever'in bir şiirinden. Hani mendilimde kan sesleri, size birkaç yıl önce bir daha okumuştum. Belki yayının sonunda yine okuruz. Bugünün Türkiye'sini çok çok çok güzel anlatan bir şiir. Yıllar öncesinden, 10 yıllar öncesinden yazılmış ama 10 yıllardır değişmeyen kaderimizi de çok güzel anlatan bir şiir. Ve orada diyor ki, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Tam bugünkü gibi işte. Dünyanın en eski araştırma şirketlerinden bir tanesi, Amerikan firması Gallup, öyle deniyor, Gallup, neredeyse 85 yılın üzerinde bir tarihi var ve pek çok analitik araştırma yaptıktan sonra insanlarla, özellikle şirketlerle de bu sonuçları paylaşan bir firma. Çok böyle eski, bilinir. Daha önce geçmişte de burada hem yayına konu etmiştik hem de okuduğunuz haberlerde gördünüz muhtemelen Gallup'ın yaptığı bu araştırmaları. Ve onun yaptığı son araştırma dünyadaki, hani bizde anlatılıyor ya, bu memnuniyet düzeyini, TÜİK'in yaptığı yaşamdan memnuniyet anketini biraz daha küresel ölçekte yapan bir şey. Bugün Sözcü Gazetesi de aynı manşetle çıkmış. Bence de böyle konuşulmalı bugünün Türkiye'si, ne oldu? Çünkü o araştırmaya göre dünyada en az gülümseyen ülke Türkiye. Ve bizim ardımızdan gelen ülkelere bakarsanız Bangladeş'i, Nepal'i, Lübnan'ı ve Sırbistan'ı göreceksiniz. En çok öfkelenen ülkelerde ikinci sıradayız. Birinciliği Irak'a kaptırmışız. Ardımızdan Lübnan, Tunus ve Mısır geliyor. En çok stres yaşayan ülkelerde ise hiç inandırıcı değil ama dördüncü sıradayız. Çünkü birinci sırada Perulular varmış. İkiyi Lübnan götürüyor, üç Ekvador ve beşinci sırada da Yunanistan var. Hemen komşumuz, hani suyun öte yanındaki kardeşimiz Yunanistan. En az keyif alan ülkelerde de yine bir numarada Lübnan var. İkinci sırada Türkiye, ardından Malta, Benin ve Namibya geliyor. Burada bazı isimlerini duyduğunuz ülkeleri haritada gösterin desem, muhtemelen çoğunuz gösteremeyeceksiniz. Ve bu bir eksiklik değil. Gerçekten değil. Hayatınızın hiçbir şekilde kesişmeyeceği, belki ömrünüz boyunca bir daha ismini duyamayacağınız ülkeler. Bir tanesi hariç. Türkiye bizim ülkemiz. Yani dünyanın en az gülümseyen ülkesi olarak herkesin, bütün dünya kamuoyunun önüne çıkan ülke bizim ülkemiz Türkiye. Neden biz az gülümsüyoruz? Biraz bunun üzerine konuşalım. Çünkü böyle kuru bir araştırma sonucu olarak ortaya koyduğunuz zaman bundan çok fazla şey çıkartabilmek mümkün değil. Yani bir sonuç deyip basıp gidebilirsiniz. Ama hani diyor ya Edip Cansever, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir diye. Neden bu halk gülmüyor? Biraz onun üzerinde durmamız gerekiyor. Mesela şu Manavgat'taki yangın üzerinde. Neden insanlar Hala bir yangın çıktığı zaman bir ormanlık alan, hele de Manavgat gibi bir kıyı bölgesinde, Türkiye'nin cennetlerinden birinde çıktığı zaman aklına ilk gelen şey, acaba hangi kodaman, hangi kalantor bundan 2 sene, 3 sene sonra oraya otel dikecek ya da bir villa projesi hayata geçecek diye düşünüyor. Haksız mı insanlar? Geçmişte bunun örneklerini gördük. Üstelik 20 yıllık iktidarı boyunca defalarca yalanlamasına rağmen bugünün yöneticileri buna karşı falan da çıkmadılar. Hatta işte sonradan ortaya çıkan bireysel ilişkilerle o insanlarla birlikte hareket ettikleri, otellerinde kaldıkları, çakma gazetecilerini orada ağırladıkları, bütün yalakalarıyla o otellere çöktükleri ve sefa yaşadıkları ortaya çıktı. O yüzden insanlar hiçbir şekilde böyle bir orman yangınına bir doğa olayı şeklinde yaklaşamıyor. Yani biz sıradanı kaybettik bu ülkede. Hani hep deniyor ya, neşesini kaybeden ülke diye. Sadece neşesini kaybetmedi ki bu ülke, inancını kaybetti. Son 20 yıllık iktidarla hiç eğip bükmeye gerek yok. Kendi yaşam tarzını insanlara sokalamaya çalışan bir iktidarla biz gülümsememizi kaybettik. Doğru, Gallup'un yaptığı bu araştırmadan ortaya çıkan sonuç %100 doğru. Da gülecek bir şey yok ki. Orman yangınından bahsederken hatırlayın, çok kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle benzer bir orman yangını çıktı. Bir yıl önce Amerika'nın ciğerleri yandı. Ama orada hepimizin gördüğü çok net bir şey vardı. Orman yangınlarıyla mücadelede havadan müdahalenin ne kadar önemli olduğunu anladık, değil mi? Ama bizde müdahale edilmiyor. Bizde 2 uçakla saldırılıyor. Oysa bu ülkeyi yönetenlerin onlarca uçağı var. Şimdi size soruyorum. Bir halkın gülebilmesi için mesela ciğeri ormanın yandığı zaman onun üzerinde uçacak ve bir damla su atabilecek bir uçağı olması mı evladır? Yoksa itibardan tasarruf edilmez denilerek onlarca uçağın hangarlarda bulundurulması mı? Ya da bunları savunabilmek için bir bakanın çıkıp yalan söyleyebilmesi mi? Hangisi? Gülecek bir şey yok ki. Gerçekten gülecek bir şey yok ortada. Hepimiz oturup hep beraber gülmeye çalışsak, hatta birbirimizi zorlasak, gıdıklasak maalesef bir şey çıkartamayacağız ortaya. Çünkü orada yanan ormanlar var ya, o ormanlar bu ülkenin kaderi gibi sanki. 1960'larda Yaşar Kemal'in burada size röportajından okuduğum haliyle orman köylüsünün takır takır yakıp kendine yaşam alanı tarla açtığı ormanlar bugün çok daha fazla iştah kabarttığı için bambaşka yerlerde yakılıyor. Kimi bunu yakarken bambaşka bir şey hedefliyor. Mesela bu ülkeye zarar verebilmek. Bizim ülkemize, hep birlikte yaşadığımız bu ülkeye zarar verebilmek. Yani artık orman yangınları 1960'ların çok ötesinde bir terör saldırısı anlamı da taşıyabiliyor. Bundan bile nemalanan insanlar var çünkü bu ülkede. Bütün dünyada belki vardır ama biz kendi ciğerimiz yandığı için müsaade etsinler de bugün kendi derdimize yanalım, olur mu? Bu orman yangınları hikayesi bir halkın gülmesini kuşkusuz etkiliyor. Halkın gülmesini engelliyor. Sadece Manavgat'ta, Antalya'da, Alanya'da yaşayan insanlar değil. Bütün Türkiye üzülüyor. Adana Kozan'daki yangın hepimizin ciğerini yakıyor. Mersin'de, Kayseri'de yaşanan yangınlar. Çünkü orası bu ülkenin aynı zamanda geleceğine ilişkin inancımızın da yok olduğu yer anlamına geliyor. Hani bu ülkede hepimiz bir şekilde ülkenin geleceğine inanıyor, kendi açımızdan zaman zaman tedirginlikler duyuyor, zaman zaman öfkeleniyor ama mutlaka sesimizi çıkartmaya çalışmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz ya. İşte insanların o gülümsemelerini yüzlerinde donduran geleceğe ilişkin inançlarının yok olması çünkü. Dün Türkiye İstatistik Kurumu bir veri açıkladı diyebilmeyi çok isterdim size. Ama bu veriyi maalesef Türkiye İstatistik Kurumu açıklayamıyor. Onun çıkartabileceği bir veri değil. Onun yerine başkaları yapıyor bunu ve Türk İş her ay açlık sınırı belirliyor bu ülkede. Çalışanların nasıl yaşayabildiğini, nasıl üretebildiğini, karşılığında ne aldığını sorguluyor bu ülkede. Ve 2021 yılı için net asgari ücret 2825 lira 90 kuruşken, 90 kuruşu son derece önemli. Aylık yaşama maliyeti 2021 yılı Temmuz ayında 3546.7 liraya çıktı. Yani burada sadece yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğunuz paradan bahsediyorum. Mutlu olabilmek, yaşamakla eğer sadece bir arada gidebiliyorsa eyvallah. Mutlu olabilmek için bile kabaca bir 700 lira paraya ihtiyacı var ülkede insanların. Kazanamayacakları 700 liraya. Ama insanlık onuru içinde yaşayabilmek için. Yani sadece bugünü geçirmek değil, gece yastığa kafasını koyabilmekle sabah uyanabilmek arasında geçen süreyi değil, mesela çocuklarının, mesela sevdiklerinin, mesela sevdiği ülkenin kaderinin daha iyi olması için, geleceğe ilişkin inanç besleyebilmek için eğer bir şeyler planlıyorsanız. Yani okumak gibi, yani yazmak gibi, yani sinemaya, tiyatroya gitmek gibi, sosyal ilişkiler kurmak gibi. Onları yapabilme şansınız pek fazla yok. Çünkü burada anlatıldığı hikayeyle gıda fiyatı endeksi çok ciddi bir şekilde arttı. Bugün Türkiye'de gıda enflasyonu artık %20.7. Türk İş'in açıkladığı rakam bu. Yani %20.7'lik bir parasal azalma daha var cebinizdeki paranın karşılığını alma oranında. Paranızın alım gücü azaldı. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz sokağa çıkmadan, çarşıya pazara gitmeden paranın değeri azaldı. Neden? Çünkü buna bağlı pek çok gerçeklik var. Eğer sadece işi açlıktan alırsak, karnı doyan her insanın mutlu olması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan baş danışmanı sıfatını taşıyan 500 tane insandan bir tanesi olan Yasin Aktay adındaki biri, tam da bunu anlatıyor mesela çıktığı televizyon programında. Bakmayın diyor, açız açız diye bağıranların hiçbiri aç değil diyor. Gerçekten bu ülkede aç yok o zaman. Açız diye bağıran insanlar tıpkı ormanları yakanlar gibi Yasin Aktay'ın söylemiyle bu ülkenin kötülüğünü isteyen insanlar. Yani aç olmamalarına rağmen ortalığı karıştırmak için, can sıkmak için, insanlara bir takım tedirginlikler verebilmek için ses çıkartanlar. Durumun öyle olup olmadığını anlayabilmek için Yasin Aktay'ın da çok övündüğü, çok savunduğu bir takım verilere bakmakta fayda var. Mesela bu verilerden bir tanesi devletin insanlara, vatandaşlarına, yurttaşlarına olanak sunabilmek için hazinesinde bulundurabileceği, bulundurması gereken para değil mi? Para hikayesine sonra geliriz de yani devletin yine yurttaşlarıyla ortaklık sağlayarak onlardan aldıkları, topladıkları vergilerle onlara geri dönecek hizmetler verdiği bir durum var ortada biliyorsunuz. Vergiler bunun için toplanmıyor mu? Bakın, 2021 yılı 30 Haziran itibariyle Türkiye'de üst üste sağlanan vergi barışları biliyorsun. Tamam, ödemedin mi canın sağ olsun ya, şimdi ödersin. Taksitlerini artırdım, faizini sildim falan filan denilerek 95 milyar lira kadar para tahsil edilebilmiş. 95 milyar Türk lirası. Bu az mı çok mu? Valla meclisteki görüşmelere eğer bakacak olursanız aşağı yukarı söylenen rakam bunun 3 katı civarındaydı. Bu kadar para tahsil edilecek, biz bunun için yaptık falan deniliyordu. Oysa o gün yayında da söylemiştim ki söylenen bir hikaye, ne kadar gelecekse ihtiyacımız var. Çünkü 5 kuruşumuz yokun itirafıydı. İnanmıyor musunuz? Maliye Bakanlığı'nın kendi verilerine bakalım. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre bu yılın ilk yarısında, demin konuştuğumuz bölüm yani 30 Haziran tarihine kadar Türkiye'de tahakkuk eden gelir toplamı yani vergiye tabi gelir toplamı 1.3 trilyon lira. Tahsil edilen rakam ne kadar? 617 milyar lira. Yani yarısından biraz daha az, %49 civarında para. Şimdi soru, insanlar neden vergilerini ödemiyorlar? Hani orman yakanlar gibi devleti sevmedikleri için mi? Hayır, vergimi ödemeyeyim, bu ülkede yaşayan herkes sürünsün dedikleri için mi? Vallahi öyle değil, sizler de biliyorsunuz. Her ne kadar Yasin Aktay açım diye bağıranların hiçbiri aç değil, Allah rızkını verir gibi saçma sapan bir ekonomi teorisine takılıp gidiyorsa da bu insanların vergi ödeyememe nedenleri çok net. Para yok çünkü. Çünkü onlar vergiye tabi kazancın içinde, bu kadar tahakkuk etmiş gelirin içinde ellerine geçen parayla yaşamaya çalışıyorlar sadece. Bazıları dükkanını açık tutmaya çalışıyor. Bazıları işletmesi ölmesin, orada çalışan iki kişi ekmek yiyebilsin diye çalışıyor. Ama yarısını tahsil edebilmiş bir devlet şu anda çıkıp açlığın olmadığından bahsediyor. Öyle bir olmayan açlık ki bu, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yani çöplerden yemek toplayan insanları gördüğünüz bir yerde AKP genel başkan baş danışmanı çıkıp diyor ki bunlar yalancı. Bunlar yalancı. Biz refah içindeyiz. Hatırlıyor musunuz? Temmuz ayında büyük bir uçuş müjdelemişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Uçacağız, kaçacağız, Almanlar ağlayacak, Fransızlar bileklerini kesecek, Amerikalılar düz dünyanın ucundan kendini aşağı atacak atmosfere, boşluğa diye. Hatırladınız mı? Aynı Süleyman Soylu bugün Türkiye'de kendisi engellemek zorunda olduğu ama beceremediği iktidarın politikasızlığı yüzünden sadece bakıp seyretmek zorunda kaldığı, belki ardından başka planlarla birlikte göz yumulan bir göçmen dalgasının içinde çıkıp diyor ki, insanlar çok iyi bilsin, bu ülke kurulurken Pakistanlı, Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri verdiler. Tarih cehaleti başka bir şeydir tabi. Mesela Pakistan'ın kuruluşunun 1947 olduğunu birilerinin anlatması lazım Süleyman Soylu'ya. Anlayacak mı? Zannetmiyorum ama Afganistan'dan bahsedecekseniz eğer, 1919'da yani bu ülkede Kurtuluş Savaşı, ulusal mücadele başladığı günden itibaren Afgan halkının 50 bin yıllık, altını bakın bir daha çiziyorum, o topraklar dün oraya serpilmiş topraklar değil, 50 bin yıllık tarihi içinde bir aydınlanma felsefesinde Mustafa Kemal Atatürk'le beraber hareket ettiğinin de altını çizmek lazım. Bunun için bilmek mi gerekiyor, yoksa orman yakan köylü gibi kötü niyetli olmak mı? Ha? Yani ormanı bir yerinden tutuşturan, vergisini vermemek için direnen, bu ülke batsın bitsin diyenlerle ortak hareket etmek mi? Hangisi? İşte bu yüzden bir ulus gülmüyorsa insanların tekil olarak gülmelerinin bir anlamı yok. Çünkü ulusun gülümsemesini yüzünde bırakanlar aslında bizim inançlarımızın onlarla çok farkı yok diyerek bir ülkenin, bir toplumun, kız çocuklarının yok edildiği, kadınların görmezden gelindiği, sokakta sopalandığı bir toplumun yüzünü gülümsetmek üzere ortaya çıkmış bir komedyenin infaz edilmesine seyirci kalanlar yüzünden. Bugün Taliban denilen birilerinin sadece talebe hareketi ya sadece siyasi bir hareket diyerek olumlamaya çalıştığı, bir resmen eşkıya grubunun dünya kültürüne çökmesini seyredenlerin eseridir bu. Biz o yüzden gülmüyoruz. Bir ulusun gülebilmesi için, bir fertten bağımsız olarak bir ulusun topluca gülebilmesi için o ülkeyi gülümseten insanların varlığına ihtiyaç var. Onların infaz edilmemesine ihtiyaç var. Ama bugün Taliban böyle bir insanı infaz ederek çıkıyor ortaya. Ve dünya geleceğine karamsarlıkla bakıyor. Bakmayın siz, Golap'ın burada çıkardığı o araştırmanın sonucunda size okuduğum dört başlığın altında sadece 20 ülke olmasına. Pek çok ülke için aynı şey geçerli. Ama dünyanın en çok gülen ülkelerine baktığınız zaman çok tuhaf şeyler görüyorsunuz. Mesela Danimarka'da, İskandinav ülkelerinin çoğunda insanlar çok gülüyor. Oysa unutmayın, oraların insanları tarih boyunca gülümsemeyi bırakın öfkeli insanlar olarak adlandırılır. Soğuk insanlar, donuk insanlar olarak adlandırılır. Nedir onları güldüren peki? Acaba dünyanın geri kalanından bağımsız olarak hayatlarına sahip çıkabilmek olabilir mi? Bence küçümsenmemesi gereken bir ihtimaldir bu. Çünkü bizim bugün bu ülkede gülebilmemizi engelleyenler varsa eğer, yüzümüzde bunu donuklaştıranlar varsa, mesela ülkenin göçmen sorununu tartışmak yerine göçmenlik üzerinden ırkçılık pazarlayanlar olabilir bunlar. Üstelik o ırkçılık pazarlayanlara bir şekilde destek veren, yani onların karşısında durarak ama hiçbir şey yokmuş gibi davranılmasına yol açan insanlar olabilir. Yazanlar, çizenler, gazeteciler, başka insanlar, onlar olabilir. Çünkü ortada bir sorun yokmuş gibi davrananlar, sokakta yaşanandan rahatsız olan insanın alnına cart diye ırkçı, faşist damgasını vuranlar olabilir mesela. Neden bu ülke göçmen politikasını tartışmıyor diye insanlara sormak yerine, dünyanın binbir ayrı noktasından örnekler vererek akademik şirinlikler yapanlar olabilir mesela. Gülmek gerçekten bir halk gülüyorsa gülmek. Çünkü toplu olarak gülemiyorsanız sizin bir süre sonra utancınız oluyor yüzünüzdeki gülümseme. Yani sosyal medyada bile çok basit, çok parlak, çok pırıltılı, sizin için önemli bir anı paylaşmaktan imtina etmeye başlıyorsunuz. Yani bir şey söylerken insanlara, acaba bunu yapamayanlar, eğer vicdanınız varsa tabii, acaba bunu yapamayanlar için kötü bir etki bırakır mıyım, olumsuz bir tavır haline gelir mi diye düşünüyor insanlar. Geliyor da emin olun. Bugün Türkiye'nin pek çok yerinden tatil fotoğrafları görüyorsunuz. Sosyal medyanın farklı alanlarında, Instagram'da da, Twitter'da da, Facebook'ta da, başka yerlerde de görüyorsunuz. WhatsApp yazışmalarında arkadaşlarınız sizi kudurtuyor belki o grupların içinde gelen mesajlarla. Ama unutmayın, gülmek ancak bir halk gülüyorsa gülebilmek gerçekten. Çünkü diğeri anlık bir zevk. Yarının kaygısını taşıyorsanız eğer içinizde, bir halkla birlikte gülemiyorsanız eğer, o zaman bunun sonu yok. Yüzünüzdeki o gülümseme çok kısa bir süre sonra donacak demektir. Derdim sabahın köründe yüreğinizi oturtmak, yüreğinizin üstüne o öküzü çökertmek falan değil. Ama yaşadığı sorunlarla, sıkıntılarla önce teşhis koymadan mücadele edebilen bir toplum olmamış bugüne kadar dünya tarihinde. Demin dedim ya, hani o 50 bin yıllık tarihte, 50 bin yıllık Afgan topraklarının tarihi içinde mesela, gülmek her zaman önemli bir başlık olmuş ama hep de bir mücadele alanı. Tıpkı bu topraklarda olduğu gibi. Yani Nasreddin Hoca'nın bu ülkenin insanlarını, bu toprağın insanlarını güldürebilmesi emin olun hiç kolay olmamış. Umberto Eco'nun yazdığı gibi. Yani orada Gül'ün adında saklanan kitabın gülmenin kitabı olduğu gibi dünya tarihinde de çok kolay olmamış. Gülümseten insanlardan çok hoşlanılmamış. Çünkü gülmek aynı zamanda bir isyanın başlangıcı demek. Gülmek seni ciddiye almıyorum demek. Gülmek sen yalan söylüyorsun, bunun farkındayım ve o kadar saçmalıyorsun ki sadece beni güldürüyorsun da demek aynı zamanda. Biz nasıl güleceğiz peki? Yani şu sonuçların içinde. İnsanlar, demin size verdiğim bu başlıklar var ya, vergi toplamalarda mesela. Orada en çok devletin kasasına girenler kaçınılmayacak şeyler. Cezalar mesela. Trafik cezaları var, adli cezalar var, tazminat davası sonuçları var. Yani devlet, gülümsemeyi bırakın, bugün devleti yönetenler, insanların cebine en çok kaçamayacakları cezalar yüklediği zaman gülümseyebiliyor. İnsan gülümseyebiliyor mu peki? Böyle bir cezayı ödeyen, üstelik böyle yoksul bir durumda böyle bir cezayı ödeyebilen insanlar gülebilir mi sizce? Zannetmiyorum çok fazla. Gülmek, gerçekten bir halk gülüyorsa gülebilmek. Ama onun dışında ülke koskoca dağılmış bir pazar yerine benziyorsa Edip Cansever'in söylediği gibi, işte o zaman çok gülemiyorsunuz. Yani söylenen yalanlar kulağınızda sadece tırmalayıcı sesler haline geliyor. Doğalgaz açılış törenlerinde atılan büyük yalanlar, milyarlarca metreküp doğalgaz nerede diye sorduğun zaman senin karşına çıkıp işte orada yanıyor, görmüyor musun denildiğinde gülüyorsunuz mesela. Ama acı acı gülüyorsunuz. Mesela günlerdir çırpınıldığı halde Sağlık Bakanı'nın lütfedip dün açıkladığı verilere göre ülkede aşı karşıtlığı bu kadar yükselmişken, mesela yoğun bakımlarda yatanların %87'sinin aşısız insanlar olduğunu anladığınız anda gülemiyorsunuz haliyle. Oysa haftalardır savunduğumuz, söylediğimiz şey bu. Bu ülkede aşı karşıtlığını körükleyebilmek için akademik unvanına sığınan soytarılar var hala. İlaç pazarlıyorum diyerek ya da ben ilaç pazarlamıyorum diyerek sitesinde zerdeçal satan hainler var bu ülkede. Ama onları kim yapıyor, kim yaratıyor, bunu da düşünmek gerekiyor işte. Neden televizyon ekranlarına onlar çıktığında insanlar birbirlerine telefonla haber veriyorlar. Bilmem kim çıktı, zerdeçalın mucizesini anlatıyor diye. Sonra internet sitesine girip kutusu 400 liradan zerdeçal alıyorlar orada. Neden? Gülünecek bir şey mi bu? Bence değil. Ama ülkede yüzün gülebilmesi için safsataya ne kadar sığınıldığını gösteriyor aynı zamanda. Akademik unvanına sığınarak insanları dolandıran şarlatanlar gibi tıpkı. İşte durum böyle olunca gülebilmek çok da mümkün olmuyor maalesef. O zaman ne yapacağız? Zurnanın zırt dediği yer orası işte. O zaman şunu yapacağız. Gülebilmenin koşullarını hazırlayabilmek için önce mücadele etmek gerektiğini unutmayacağız, aklımızdan çıkartmayacağız. Yaşam hakkının mücadelemiz kadar olduğu gerçeği her sabah uyandığımızda, her sabah yatarken aklımızın en önünde duracak. Ve sesimizi çıkartmadığımız sürece bu yalanın, bu riyanın, bu hıyanetin hayatımızın her alanına hakim olduğunu anlayacağız ve unutmayacağız. Çünkü gülebilmek ancak bir halk gülüyorsa gülebilmek. Dedim ya size, Edip Cansever'in şiiri bu. Mendilimde kan sesleri. Bugün şiirle bitirelim programı. Çünkü Edip Cansever'in şu söyledikleri, lütfen şiiri dikkatli dinleyin. Gerçekten bu ülkede yaşananları anlatıyor. Hem de bugün anlatmıyor. Onlarca yıl öncesinden gözümüzün içine baka baka anlatıyor. Neden değişmemiş o zaman? Onlarca yıldır neden değişmemiş sorusunun cevabı aynada. Kendinize bakarak vereceksiniz bu cevabı. Ve her zaman yaptığımız gibi şairin sözü üzerine söz söylememek için katılabileceklere bir saat sonraki yayını hatırlatarak, yani saat tam 10.30'da burada gazeteleri konuşmak üzere sözleşeceğimizi, ikinci yayına katılamayacaklara yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. Soruları hazırlayın, 1.5 saat boyunca gündeme bağlı kalmadan konuşacağız sözünü hatırlatmanın faydası var. Herkes kendine iyi baksın ve lütfen Edip Cansever'e kulak versin. mendilimde kan sesleri. Her yere yetişilir, hiçbir şeye geç kalınmaz ama. Çocuğum beni bağışla, Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil, ama hiç değil. Ah güzelim Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denize benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öyle benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi. Ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden, dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Cigara paketinde yazılı resimler. Resimler cezaevleri. Resimler özlem. Resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkık, sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi, o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz seninle eskiden istasyonları dolaşırdık birbir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar. Nazilli kokardı ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan biteni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar... Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi, hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım, trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler, kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.